Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Alkan Dakaner.
Bu ikisi bir de Talha yok. Kendisi hasta, kendisine geçmiş olsun diyoruz. Kendisine derken de bir beş kere kendisine diyerek.
Evet, evet. Talha'nın kendisine gerçekten geçmiş olsun diyoruz.
Evet, kendisine Alkan'dan geldi. Bu ikisi bir de Alkan'la birlikte yine teknoloji oyun haberlerini sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Tabii ki sadece haberlerdir, yorumlarımızla beraber olacaklar.
Evet, zaten haberlerin bir kısmını biliyorsunuz. Bir kısmını da biz yorumlarımızla şenlendirmek istiyoruz.
Evet, mesela ilk haberimiz bol bol yorum kaldıracak bir şey. Facebook, Twitter ve YouTube geçtiğimiz hafta biliyorsun. Yani
engelleme.
Bitirmek üzere olduğumuz hafta başında. Engellendi, hemen sonra açıldı. Engellenme nedeni de aslında üzücü bir olaydan kaynaklı olan görüntülerin bu sosyal medyada yayınlanmasıydı, biliyorsunuz. Savcımız ne yazık ki şehit edildi bir terör saldırısında. Ve savcımızla ilgili bazı değişik görüntüler ne yazık ki bu sosyal medyada, farklı platformlarda paylaşılıyordu.
Hiç hoş değildi gerçekten.
Evet, ben açıkçası iyi oldu diye düşünüyorum. Kaldırıldı sonuçta bu sosyal medyadaki içerikler. Bir arkadaşım yorumu enteresandı. Artık görüyorsun değil mi? Enin Amerika'sı bize nasıl dinliyor? Eskiden kafa tutuyorlardı. Şimdi tıkır tıkır kaldırıyorlar. Demokrasi buraya kadarmış onlar için de dedi. Ama bence bu işin şeyi yok. Eğer bir ülkenin kanunları ve gereklilikleri bir şeyi istiyorsa, bir platformda orada hizmet vermek istiyorsa bunu uymak zorunda.
Öyle evet, bence böyle. De yani çabuk kaldırılması ve yeniden bu mecraların herkese ulaşması da bence iyi oldu. Çünkü daha önceki çok uzun sürmüştü ve hiç hoş değildi yani.
Evet, gerçekten öyle.
Bu defa evet hoş oldu çabuk kaldırılması.
Mesela Atatürk hakaret videolarında da artık daha hızlı aksiyon alındığı haberleri geliyor mesela.
Facebook sanırım bu konuda bir karar almıştı zaten.
Evet, Facebook zaten uzun bir zamanda çok hızlı bir şekilde aksiyon veriyor. YouTube sadece burada sıkıntılıydı. Zaten en geç açılan da YouTube. Aslında açıldı şöyle 2 gün, 2,5 gün sonra falan ancak YouTube açıldı. İlk gün Facebook zaten herhangi bir sıkıntı yaşamadan bütün fonksiyonlarıyla ulaşılabilir oldu. Ertesi gün 6 Nisan'da olmuştu. Bu 7 Nisan'da Twitter devreye girdi. 9 Nisan'ı falan buldu YouTube'un bütün platformlarda erişilebilir hale gelmesi. YouTube nedense birazcık hep böyle bir şey yapıyor. Sıkıntı yaşatıyor. YouTube bize de sıkıntı yaşatıyor açıkçası, bunu da söyleyeyim. Bizim de videolarımızı çalan hırsızlar çok fazla ne yazık ki. Bunları YouTube'da yayınlıyorlar ve YouTube'u her seferinde uyardığımızda videoların kaldırılması bir haftayı buluyor. Ekstra olarak her bir video için tek tek bildirimde bulunmamızı istiyorlar. Yani bir şekilde Amerikalı yayıncılara yaptığı gibi bizi koruma altına almıyor mesela. Otomatik olarak videolarımızı bulacak sistemlerden yararlanmamıza izin vermiyor bize.
Yani mesela oyun videoları sızdığı zaman firmalar hemen iletişime geçiyor ve anında kaldırıyor.
Anında
yani.
Bir de onlarda otomatik algılama sistemleri var. Bir Konami'nin videosunu falan herhangi bir yerde kullan. İkisi birin bir saatlik videonun bir iki saniyesinde görünsün, YouTube onu algılayıp videonu işaretleyebiliyor mesela. Bize bu sisteme yararlanma hakkı vermiyorlar. Diyor ki siz tek tek şikayet edeceksiniz. Bizim bütün videolarımız YouTube'da şu anda.
Bu da çok.
Biz YouTube'da olmadığımız halde.
Biz de mesela oyun videoları falan yüklediğimiz zaman en küçük bir şeyde hemen sesi kısıyorlar.
Evet, önemli. Ama mesela Amerika'da The Verge, mesela Engadget falan hemen koruma kalkanı altına girmişler orada. Amerikalı oldukları için herhalde koruyorlar. Türk yayıncılar için böyle bir ikilem var. Herhalde biz de dava edeceğiz en sonunda. Yani bizim yüzümüzden de bir gün kapanacak, ondan sonra akıllanacak diye düşünüyorum.
Uymak zorunda kalacaklardır tabii.
Evet, gerçekten bence kanunlara uymaları lazım. Hak yememeleri lazım. YouTube'da bence ülkede başı çeken hak yani yayın kuruluşlarından bir tanesi. Sadece bizi değil, dizilerin falan bile kaçak yayınlandığını, filmlerin kaçak yayınlandığını görüyoruz YouTube'da şu anda. Bu aldı yürüyor. Vallahi ne yapılacak bilmiyorum bu konuda.
Onunla zor başı çıkarlar gibi geldi. Bir de şey yapıyorlar şimdi hani isimlerini değiştirdikleri zaman daha da zor buluyorlar aslında. Yani isim yazıldığı zaman hani biraz daha kolaylaşıyor. Evet, ama isimleri de farklılaştırıp çeşitli sitelere yükleyip onlar üzerinden falan yapabiliyorlar.
Evet, YouTube aynı zamanda tabii yararlandığımız bir platformdu. Umarız hani insanların hakkını teslim eder ve ondan yarar sağlamaya da devam ederiz. Onun için de bir şey söylemiyorum tabii ki. Ek olarak YouTube ücretli üyelik sistemini yaygınlaştırmaya başladığı haberleri geldi. Aslında Amerika'da uzun bir zamandır bunu deniyorlar. Ücretli kanallara üye oluyorsun ve kanalın ekstra içeriklerinden yararlanıyorsun. Ama bunu da kanal bazlı yapmışlardı. Mesela diyelim ki Donanım Haber'in YouTube'da kanalı var. Siz oraya paralı üye olursanız eğer reklamsız daha farklı içerikler izliyorsunuz. Sizi özel ürettiğimiz içerikleri izliyordunuz. Bu pek tutmadı. Şimdi ise genel bir YouTube üyeliği paralı çıkartmışlar. Bu paralı üye olursanız yıllık ve aylık bazda bu fiyatlandırma yapacaklarmış. YouTube'un hiçbir kanalında reklam görmüyorsunuz. Aynı zamanda müzik servislerinden de sonuna kadar yararlanabiliyormuşsunuz. Bakalım nereye kadar gidecek bu? YouTube biliyorsunuz hala daha zarar eden bir servis. Yani o harcadığı bandwidth'in sunucu masrafının altından kalkamıyor hala da. Ve gösterdiği reklamlarda. Ki kalkabileceğini de zannetmiyorum büyük bir düşünüldüğünde.
Bir de şey var şimdi. Sanırım orada şöyle bir sorun da var. YouTube'un reklamları yayınlanmayacak ama bu servisi sunan firmaların reklamları yayınlanacak mı? Yani bize televizyonlarda oluyor ya.
Şimdi
arada
şöyle
reklam
bir şey anladığım kadarıyla orada bir gelir paylaşımı yapacaklar ama sadece YouTube'un videonun başına koyduğu reklamlar değil, aynı zamanda bu YouTube partnerlerinin farklı sponsorluklar alıp videonun içine koyduğu reklamlar var.
Evet.
Hani YouTube tarafından konmayan, otomatik olarak girmeyen, zaten videonun bir parçası olan reklamlar var. Mesela onlar engellenemeyecek. Hala daha paralel olduğun kanallarda ama en azından YouTube'un o başta gösterdiği reklamlar engellenebilecekler. Ekstra olarak YouTube'un yurt dışında, Türkiye'de çok fazla görmüyoruz ama bir uygulaması daha var. Geçiremeyen reklamlar. Mesela bir dakikalık reklamı geçemiyorsun kesinlikle.
Bu da çok sinir bozucu bir şey. Evet,
evet, gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Özellikle bir içerikten çok faydalanmak istiyorsanız bir dakika ekstra beklemek zorunda kalıyorsun.
Bir şarkı dinleyeceksin. Şarkı 3 dakika, 1 dakika reklam izle falan böyle.
Zaten şey yazıyor YouTube. Yani bir partnerseniz ve ben geçiremeyen reklamları kullanmak istiyorum diye işaretlerseniz bu video izlenmelerini düşürür ona göre falan diye bir uyarı sana bir gösteriyor ilk önce bir partnerine. Eğer partneri illa da ben böyle bir şey yapacağım diyorsa tabii ki kullanıcı izlemek zorunda kalıyor. Ama ben ilk defa yurt dışına çıktığımda görmüştüm bu geçiremeyen reklamları ve çok şaşırmıştım. Çünkü bizim ülkemizde kullanıcılar geçebildikleri reklamları bile ilk saniyesinde niye geçemediği konusunda isyan ediyor biliyorsun. İşte 10 saniye sonra geç butonu çıktığında yine isyan ediyor. O halbuki şey istiyor. Video çıkmasın. Hani hiç
doğrudan
reklam görmesin.
İçeri
bedava oluşan yayınlansın. Üretici de hiç kazanmasın. Hani bu
ya bizde de mesela öyle şeyler oluyor. Bazı reklamlar, geçiremeyen reklamlar oluyor falan. Arkadaşlar çok şikayetçi oluyorlar bundan. Gerçekten biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz bu konuda. Fakat ama tabii bir yandan da bizim de geçinmemiz gerekiyor.
Evet, öyle ne yazık ki. Şimdi YouTube'da bu yaygınlaşacak gibi görünüyor. Ki bu yaygınlaştıktan sonra paralı üyeliğe bence akın akın insanları sevk etmeye de çalışabilirler.
Ya ben televizyonların yavaş yavaş ortadan kalkacağını düşünüyorum. Yani hani tabii şu an bakınca çok garip gelebilir bu sözler ama gelecekte ne olur ben kesin konuşamam bu konuda.
Ama fakat şu anda çok büyük bir kitle var. Yeni jenerasyon televizyonu daha az izliyor, YouTube'u daha fazla izliyor.
Ben yıllardır izlemiyorum gerçekten. Neden? Artık internet varken televizyona ihtiyaç duymuyorum. Yani televizyonda bazı programlar oynuyor falan. Mesela annem falan ne yapıyor? Diziyi kaçırdı mı? Artık umurumda değil. Eskiden kaçırmamak için mesela o anı beklerdi falan. Şimdi kaçarsa diyor internetten izleriz falan yapıyor böyle. Tık basıyor, izliyor mesela. Hani
evet.
İşin gerçeği de bu ve artık şeyler de mesela televizyonlar da dizilerin bölümlerini kendi YouTube kanallarına falan yüklemeye başlayan
yani mecbur kaldılar çünkü dediğim gibi YouTube gibi platformlar haklarını teslim etmediği için onlarla uğraşacaklarına bari biz yüklerim demeye başladılar.
Evet.
İnsanları böyle şeylere sevk ediyorlar ve daha az kazanıyorlar internetten. Ne yazık ki hala da internetten çok fazla para kazanamıyorlar.
Mesela Game of Thrones'da da artık korsanla başa çıkamamışlar. Çıkamayınca ne yaptılar? Türkiye'de mesela dünyayla aynı anda yayınlanacak mesela bu tarz diziler. Bakalım yani hani bir yandan da bize yararı olabilir mi? Bakalım yani.
Ya göreceğiz. Kullanıcı açısından yararı aslında tabii ki bedava ulaşıyorsun. İstediğin ulaşıyorsun içeriye ama asıl üreticileri de korumak lazım. Üreticiler çünkü kazanamazlarsa ve kopya içerikli mücadele edemezlerse böyle büyük yapımlar değil daha kalitesiz yapımlar görmeye
kesinlikle
başlarız. Yani bunun da bir ucundan tutması lazım. Tamam biz yararlanıyoruz ama TV bu gibi platformlar bence bu konuda daha başarılılar. Neden? TV bu'ya bir üyelik ödediğin için sen sonuçta yayıncı da kazanıyor tarafta. Sadece TV bu kazanmıyor. Yayıncıya da senin o tekrarını izlediğin videolardan bir para gidiyor. IPTV bence burada tek kurtuluş yolu gibi gözüküyor. Hani genel olarak bütün o yayıncı camiası açısından da. En azından kullanıcılar evine aldıkları kutu için para ödediklerinden dolayı bir şekilde o izledikleri, tekrar izledikleri içerikten para kazanma şansları oluyor.
Evet, oradan da reklam gelirleri de elde ediyorlar
evet
böylece. Çok iyi oluyor. Buradan hemen oyun haberlerine geçelim. Türkiye'de Bethesda'nın dağıtımcısı Aral Game oldu. Daha önce Bethesda'nın oyunlarını Bilkom dağıtıyordu. Şimdi Aral Game'e geçti. Aral Game'e geçmesiyle birlikte Wolfenstein'in bir ek oyunu çıkıyor aslında. The Old Blood adında bir oyunu çıkıyor. Bunu 15 Mayıs tarihinde PC ve PlayStation 4 için kutu olarak Aral Game dağıtacak. İlk bu oyuna başlıyor. Bethesda kimdir derseniz zaten birçok oyuncu da yakından tanıyor aslında. Fallout, Elder Scrolls serisi, Wolfenstein de onların elinde yayıncılığını yapıyorlar. Ve bunun yanında The Evil Within vardı en son. Onu da dağıttılar.
Daha öncesinde Bilkom'du herhalde.
Evet, daha önce Bilkom'du. Bilkom gerçekten de iyi pazarlama stratejileri yapmıştı. Mesela PC versiyonunu Wolfenstein'in gerçekten uygun bir fiyata sattılar burada.
Bilkom'un zaten son dönemdeki politikasına baktığımızda hep uygun fiyatla oyun satma peşinde.
Witcher 3 mesela.
Witcher 3 de mesela şu anda yine uygun fiyatla satın oyunlar arasında. Açıkçası üzüldüm ama neden hani Bilkom'dan Aral'a geçmiş? Demek ki firma Bilkom'dan da çok memnun kalmamış satışlardan ki. Aral bir söz veriyor sonuçta.
Belki
bir hedef gösteriyor.
Aynen o da olabilir. Yani tabii anlaşmaları neye göre yaptıklarını çok bilmiyorum ama bir de Aral daha geniş sanırım yıllardır bu oyun işinin içinde. O yüzden belki daha geniş bir dağıtım alan var bilemiyorum yani. Ama yorumlara baktığım zaman çoğu oyuncu bundan memnun kalmamış. Aslında tek nedeni de şey değil, Türkiye'deki dağıtılan oyunlar değil. Bunun yanında Steam'deki oyun fiyatları da. Mesela Bcom Witcher'ın fiyatına karışmamıştı Steam fiyatına. Fakat Aral Game'in burada dağıtımını yaptığı oyunlar Steam'de bayağı pahalı olmuştu. Hatta Aral'da daha ucuz.
Evet.
Bu yüzden oyuncular tepki göstermişlerdi. Bakalım bu durum Bethesda'yı ne kadar memnun edecek? Oyuncuları neler yaşayacak? Göreceğiz yani. Fiyatlandırmalara da bakacağız. Diyelim Wolfenstein 80 liraya ne satılmıştı PC sürümü? Bakalım bundan sonraki oyunlar ne kadar satılacak?
Aslında Bcom gibi bir firmanın da rekabete ortak olması bizi sevindirmişti ama elindeki firmaları da kaptırıyor olması üzücü bir durum tabii
gerçekten
ki.
Gerçekten üzücü bir durum. Yani sonuçta nerede rekabet varsa orada oyuncular bu işten kazanıyorlar evet. Yani. Bir diğer oyunsa bahsedeceğim GTA 5 ön yüklemeye açıldı. Oyuncular indirmeye başladı.
Evet, 60 GB 3 günde ofiste indirdim çünkü her indirmeye başladığımda siz isyan ediyordunuz.
İnternetimiz çok hızlı olmasına rağmen tabii bitmiyor bir türlü.
Bitmiyor, 60 GB dosya çekti ya, inanılmaz yani.
Bunun yanında eğer oyunun dijital sürümünü almak istemiyorsanız 7 DVD olarak GTA 5'in PC sürümünü de elde edebilirsiniz.
Evet, ama 7 DVD'yi kurmaya başladığınızda şöyle bir şey yaşayabilirsiniz tabii. Hani oyun ertelendiğinde üzülüyorlardı ya, zaten oyunu 2 gün sonra oynamaya başlayacağı için.
Evet.
Çok uzun sürüyor ya, bir de değiştir.
Çok uzun sürüyor.
Çok
bir
beklediğim bir oyun.
Disklerden biri bozulduğunu düşün.
İşin kötüsü ne biliyor musun? Bak, Blu-ray çıkmıyor hala da. PC o kadar gelişti diyoruz. Optik sürücüler hala daha birçok işte DVD olduğu için oyunun bir de Blu-ray sürümünü çıkarttı mı? İsteyen Blu-ray
da işte, ben de ondan bahsetmek istiyorum aslında şu anda. Oyuncular genellikle şey diyorlar işte, PC 4K teknolojisine geçti. PC platformu şöyle böyle de. Bu oyuncuların küçük bir kısmı için aslında böyle.
Evet.
Yani Electronic Arts şey diyordu. Neden FIFA'nın eski neslini, PC eski neslini çıkarıyorsunuz? Ya oyuncuların çok büyük bölümü diyordu. Gerçekten çok kötü bilgisayarlara sahip. Yani bugün aslında e-spor tarzındaki oyunların tutulma sebebi de bu. Yani yüksek sistem istemiyorlar, gayet düşük istiyorlar ve oyuncular da rahatlıkla oynuyor. Şu an bakıyorum mesela GTA'da çok yüksek sistem istemiyor.
Buna rağmen GTA'nın açıklanan sistem gerektirmeni 4K için bile çok yüksek sistem istiyor.
Evet, şimdi ona geçeceğiz ama şey yani hani buna rağmen birçok oyuncu şey yazıyor. Benim bilgisayarım kaldırır mı?
Evet.
İşte 30 FPS'de oynarım. Şöyle böyle diyenler
GTA
var.
GTA 4'ten yani. Dolayı herkeste böyle bir şey var. Korku var. GTA 4 çıktığında en baba sistemlerde oynayamamıştık çünkü. Öyle bir evet. Optimizasyon sıkıntısı
çok
var.
Çok rezildi ya. Yani yıllar sonra bile oyuncular sıkıntı
evet,
çekiyordu.
Evet, ne yazık ki.
Şimdi 4K sistem gereksinimlerine baktığımızda 4K ve 30 FPS'de oynamak için AMD 7870 gerekiyor.
Gerçekten çok makul bir istek 4K
evet,
30 FPS'de.
Evet ve Nvidia tarafındaysa GTX 760. Yani gerçekten çok düşük. Ben hatta şaşırdım yani böyle. Acaba
yani
doğru mu?
Komik tarafı ne biliyor musun? Şimdi PlayStation 4'e baktığımızda ekran kartının yaklaşık olarak içindeki GPU'nun 7850'ye eşit olduğu söyleniyor. Yani genel olarak baktığımızda. Ama PlayStation 4 oyunu Full HD'de 30 kare saniyede tutturmakta zorlanıyor.
Evet, düşmeler oluyor.
Düşmeler oluyor. Hem de çok ciddi düşmeler oluyor. Genelde 30 saniyenin altında oynuyorsun oyunu. Yani 25'te 30 saniye arası. Hatta 20'nin 30 kare saniye arasında geldiği de oluyor PlayStation 4'te. PC'ye geldiğimizde eğer bu sözlerini tutardı 78-70'te 4K oynatabilirlerse konsolların aslında daha da düşük güçlü cihazlar olduğu ortaya çıkabilir yani.
Kesinlikle yani bir de bir yandan şuna bakıyorum. Gerçi çok farklı oyunlar ama Infamous gibi bir oyun var. İnanılmaz mesela şeyleri. Gerçi o da 30 FPS'nin altına düşüyor ama bir yandan GTA var mesela. Hani Infamous yapan bir konsolun güçsüz olamayacağını düşünüyorsun.
Gerçi fakat Infamous'la GTA'da gerçekten farklı oyunlar.
Farklı
bakma
oyun,
sen.
Evet.
GTA'da Infamous'tan daha da fazla detaylı var.
Çok büyük yani evet. Infamous'tan. Fakat buna rağmen ekran kartlarına bakıyorsun. Bunlar artık günümüzde standartlaşan ekran kartları
öyle,
aslında yani.
Öyle gerçekten.
Bunlar 4K oynatıyorsa
demek
mükemmel.
Demek ki Full HD'de babalar gibi oynayacaklar.
Çok rahat oynayacaklar demek ki. Bir de şey var. Eğer 60 FPS ve 4K'da oynamak istiyorsanız bu defa çok yüksek bir ekran kartı. Bunları SSD olarak bağlamanızı istiyorlar.
Evet.
Bu da biraz kafamı karıştırdı. Yani 30 FPS için bunlar yetiyorsa 60 FPS için herhalde şey diyorum işte 970 değil mi? 980 falan çok rahat
anlatır. Buradan da sözünü verelim. Oyun çıktığında eğer bir aksilik olmazsa inşallah burada canlı yayında en baba ekran kartlarını koyacağım masaya Titan X'den 980'e 970'e diğer tarafta 295X2'ye kadar. Hepsini takıp burada beraber oynayacağız izleyenlerimizle.
Bakalım Rockstar Games sözünü tutmuş mu?
Evet, bakalım hani hangi ekran kartla nasıl performans sağlıyor. PC oyuncuları gerçekten eğer bir GTA için PC toplamayı düşünüyorlarsa oyun çıktıktan sonra hep beraber burada testini yapacağız. Ona göre ekran kartı seçimlerini daha doğru yapabilirler diye düşünüyorum. Şimdi DirectX 12 konusunda teknoloji kısmında bir gelişme var. Çünkü Deus Ex'in yeni versiyonunun DirectX 12 destekli olacağı Ve aynı zamanda AMD'nin de TSFX 3.0 teknolojisine destek vereceği açıklandı. Bu önemli bir gelişme. Evet. Belki Xeon 2'yi artık tamamen destekleyeceğiz diyen oyunlar da yavaş yavaş böyle kendini gösteriyor ki Deus Ex sonuç olarak iyi bir marka, iyi bir isim.
Çok iyi bir marka.
Her ne kadar siz heyecanlanmadık deseniz de.
Ya nedeni şu aslında, şöyle ben Deus Ex'in ilk oyununa hayrandım mesela. Gerçekten o seçimler olsun. Yani şöyle düşün, bir yer var, orada onlarca düşman geliyor, öldürmen mümkün değil. Hile yapıp düşmanların hepsini öldürünce senaryo değişiyor falan. Adamlar o kadar detaylara girmişler. Zaten dehalar bu markaya çıkarlar. Fakat sanki böyle trailer'dan mıdır, renklerden midir, nedir, Human Revolution'dan çok farklı değilmiş gibi bir his beni kapladı. Grafikler de ilk başta bana çok da iyi gelmemişti açıkçası.
Ya açıkçası genel olarak şeye baktığımda ben hani o ilk teaser videosuna hoşuma gitti video sunum olarak.
Oyun içi öyleyse güzel.
Ama Human Revolution'ın da videolarından farklı değil gerçekten dediğin gibi. Human Revolution'ın da videolarını izlerlerse eğer o da aynı.
Aynı, evet. Umarım yani o görüntüdeki şeyi verir, videodaki görüntüyü bize verirler.
Yani içimde bir his var, DirectX 12 falan filan deyince ben sanki o oyun içi videolarmış gibi artık düşünmeye başladım. Çünkü yavaş yavaş bakmasan oyunlar o grafiklere ulaşmaya başladılar. Sabah seninle beraber biliyorsun bir pre-alfası duyurulan yeni bir oyunun görsellerine
evet,
bakmıştık.
Ona da bahsedeceğiz.
Evet, ilerleyen zamanlarda zaten izleyenlerimiz de görecekler. Mesela onda bile ilk ne dedik? Acaba bu oyun mu oyun içi mi? Sonra da oyun çıktı yani şey mi video mu dedik? Oyun çıktı sonrasında.
Oyun içi çıktı evet kesinlikle.
Gerçekten değişik bir durum var. Deus Ex'te DirectX 12 desteğini açıkladı. Bakalım hani nasıl bir fark olacak. Şimdi konsollar için de bu oyunlar çıkıyor. DirectX 12'den sonra benim merak ettiğim PC versiyonunda bir kırılma yaşanacak mı? Yani gerçekten ha evet konsol versiyonu o bu da PC versiyonu diyecek miyiz yani?
Ya zaten oyunların çok büyük bir kesimi konsollar için aslında
evet,
geçiriyor.
Evet her PC'ye zaman öyle gidiyor.
GTA da böyle bir bakıma. Fakat bu tür oyunlarla birlikte artık bence bir PC'de asıl farkı açacak gibi görünüyor.
Ya öyle çünkü her zaman söylenen şu hani hep söylüyorduk. Konsollar çıkıyor tamam ama PC tarafında üst düzey high-end ekran kartlarına baktığınızda genelde bir tanesi sadece ekran kartı olarak 2-3 konsol gücünde. Yani işlem gücü olarak falan ama hiçbir zaman bunlardan doğru dürüst yararlanan oyunlar görmüyoruz.
Çünkü çok az insan da var.
Evet
da
şimdi
var
yani. DirectX 12 bunun sözünü veriyor ama. Hani eskiden DirectX'in bir limitlemesi vardı PC'lerde. Şimdi DirectX 12 konsol niteliğinde direkt donanıma erişip çok daha rahat donanımdan yüksek verim alabilmenizi sağlayacağını söylüyor. Eğer öyle bir şey olursa gerçekten fark yaratırlar diye düşünüyorum. Teknoloji tarafında diğer haberim ise Intel tarafından geliyor. Intel aslında RealSense ismindeki teknolojisini daha önce duyurmuştu. Hani bu yeni bir teknoloji değil şimdi bahsedeceğimiz teknoloji ama... Şimdi asıl haberimiz RealSense teknolojisini yaygınlaştıracağı konusunda. İzleyenlerimiz eğer RealSense'i daha önce duymadılarsa eğer Dell'in Venue 8-7000 modelinde olan çit kamerada bir teknoloji bu. Çit kameradan yararlanan. Ne yapıyor? Uzaktaki nesneleri siz görüntülerken video kamerasından uzaklıklarını, kaç yüksekliklerini işte kaç uzunluklarını falan böyle kaç santim olduğunu falan görebiliyorsun. Birkaç kez kaç dedim santime geleceğim bir türlü aklıma geldi. Evet. Kaç santim olduklarını direkt olarak ekran üstünde işaretleyip görebiliyorsunuz. Hatta sen sanat tarihi okuyan biri olarak bu benim işime çok yarar dedim. Mesela.
Evet çünkü biz fotoğraf çekerken binaların fotoğrafını onların gerçekten boyutunu algılayabilmek için önünde bir insan durur. Boyu da çok önemli değil. 1.70 mi 1.80 mi falan önemli değil. Ona göre evet bir insandan şu kadar yüksek veya değil deriz. Artık bu teknoloji sayesinde binaları boyunda rahatlıkla ölçebileceğiz.
Gerçekten önemli bir teknoloji. Aynı zamanda biliyorsunuz HTC One M8'de görmüştük. Fotoğraf çektikten sonra derinlik algısı sayesinde arka tarafı bulanık yapma, bokeh efekti verme gibi efektler yapabiliyorduk fotoğraf üstünde. Şimdi cep telefonlarında bu çift kamera teknolojisi yaygınlaşırsa eğer daha fazla telefonda bu efektleri yapabilir bulacağız kendimizi. Tabii şimdi telefonlara iki tane kamera takılmasının gerekmesi, sonuç olarak kasada daha fazla modülün bulunacak olması filan ince telefonlarda bu teknolojinin olup olmayacağı konusunda şüphe uyandırıyor. Zaten Intel'de Çin'de yaptığı gösterimde 6 inçlik bir telefon üstünde göstermiş bunu. Doğal olarak küçük telefonlardan nasıl hazır mı bilmiyoruz ama yine Çin'de gittiği ortaklıklar neticesinde Çinli üreticilerin tabletlerine bu teknolojiye yer vermeye başlayacaklarını duyduk. Tabletler zaten yeterli alana sahipler. Bol bol orada kamera teknolojisinden yararlanabilir.
Bir de şey var şimdi sıradan kullanıcı, standart kullanıcı bundan ne kadar yararlanabilir?
Evet doğru.
Şimdi ben dedim sanat tarihçilerin çok işine yarayacak. Belki fotoğrafçıların çok işine yarayabilir. Hani çeşitli bölgeleri gezip veya bilim adamlarının belki bir şekilde işine yarayabilir ama yani standart kullanıcı ne kadar işine yarayacak? Burası şüpheli
ya,
bence.
Aslında
yani.
Şöyle düşün. Diyelim ki evine bir tane masa alacaksın ya da koltuk alacaksın. IKEA'ya girdin seçim yapıyorsun. O an için acaba şu duvar kaç metreye diye düşündüğün çok olmuştur. Acaba hani bu bana uyar mı uymaz mı diye. Ben gündelik işleri de kolaylaştırmasının yanındayım yani tabletlerin. Tamam o an için işine de bir yaramayabilir ama evde bir metre bulunmasının kimseye bir zararı yok.
Evet,
anlatabiliyor muyum? Tabletin de bunu eğer sana ekstra ücret ödetmeden yapabilecekse Çok güzel bir teknoloji.
Mesela ben onu düşünmemiştim. Yani gerçekten öyle bir kullanım olabilir.
Evet, çok fazla düşünüyorsun çünkü acaba kaç metre, kaç santim? Çocuğunun boyuna mesela merak ettin. Oradan bakıp şöyle bir ölçebilirsin diye düşünüyorum yani.
Özellikle gerçekten gidip bir masa almadan önce mutfağın boyunu çek. Ondan sonra masayı çek. Oturuyor mu, oturmuyor mu falan.
Oturmuyor, oturmuyor mu? Hani direkt anlayabilirsin çünkü ölçüm yapabiliyorsun. Bana güzel göründü. Hı. Büyük ihtimalle hani yaygınlaştıktan sonra teknoloji çok daha fazla inovatif yazılımlar görebiliriz. Emlakçıların falan daha fazla işine yarayabilir. En azından ilanlarında gerçek metrekareleri verirler. Biliyorsun ben genelde atış veriyor.
Ben ölçtüm de şu kadardı falan.
Evet, öyle sonra şeyler olabiliyor. En azından bu teknoloji sayesinde biz gerçek oranları, gerçek metreleri görebiliriz.
Buradan oyun tarafına geçersek, biliyorsunuz Crytek son dönemlerde zor durumdaydı. Firma bence çok büyümüştü. Yani dünyanın her tarafına stüdyo açtılar. Ve ben şöyle diyordum. Yani evet, CryEngine'leri var. Ellerinde Crysis gibi bir marka var. İlk Far Cry'nin de yapımcıları. Saygı duyuyorum. Fakat inanılmaz şekilde büyümüşlerdi. Yani bu büyüme bence zararlı bir büyümeydi.
Ya gerçi firmanın şimdi kurucularına baktığında o büyümenin ötesinde onların bir rüyası var. Onlar okullara falan da çok fazla destek veriyorlar, hı-hı, dikkat edersin. Onlar oyunculuk yayılsın, insanlar oyun programlamaya başlasın. Çünkü yerli kardeşler aslında göç ettiklerinde ülkemizden oyun programcısı değillermiş. Sonrasında bunu öğrenmişler. Ki onlar hani o edindikleri kazançları, hayatı başkaları da edinsin istedikleri için bence olabildiğince stüdyoları yayıyorlar ki oradaki insanlar da eğitilsin diye düşünüyorum. Yoksa amaçları gerçekten ticari olsaydı, hı, bu kadar yayılmana gerek yok. Yayılan stüdyo yok zaten.
İşte ben anlamadım yani gerçekten bu kadar yayılmaları sadece eğitim için miydi? Eğer öyleyse...
Yani biraz da var o. İçlerinde var diye düşünüyorum açıkçası.
Yani işte çünkü uzak doğudan tutun da Doğu Avrupa'da falan bir sürü stüdyoları vardı. Şimdi biliyorsun maddi olarak çok zor bir durumda kalmışlardı. Amazon'la 50 ila 70 milyon dolar arasında bir anlaşma yaptıkları söyleniyor. Bunun muhtemelen CryEngine ile ilgili bir lisans anlaşması olabileceği belirtiliyor. Ama şu an çok bu konularda girmediler açıkçası.
Herhalde bu anlaşmadan sonra da o zor durumdan kurtulmuşlardır.
Bu anlaşmadan sonra çalışanların maaşlarını çok daha rahat ödeyebildikleri söyleniyor. Ve biliyorsunuz 8 tane sanırım stüdyosu var dünya çapında ve bunların da masrafı çok yüksek.
Evet.
Bu lisans anlaşmasından sonra çalışanlara rahata kavuşmuşlardır. Faruk Yerli şu ana kadar yaptığımız en büyük lisans anlaşması diyor bunun için. Nedir derseniz bana şey gibi geliyor. CryEngine ile ilgili biliyorsunuz Amazon da oyun işine girmeye başladı. Bu portalın baş tasarımcısı artık Amazon için çalışıyor. Far Cry 2'nin tasarımcısı da onlar için çalışıyor. Yani bu geliştirecekleri oyunlar için herhalde Crytek'le bir teknoloji anlaşması gibi bir şey.
Ben de öyle düşünüyorum. Teknoloji aktarımı, fikir aktarımı yapmış olabilirler. İyi bir anlaşma olmuş. Yerli kardeşlerim ben sektörde olmalarının Türk oyunculuğu açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı. Kaldı ki Türkiye'de ofis açtılar biliyorsun.
Evet.
Yani. Kaç oyun firmasının ofisi var ki? Yani.
Ve hatta bakan bile geldi yani. Bu.
Evet ya ben diyorum ya yerli kardeşlerin amacı biraz farklı. Yani oyunları Türkçe yaparken bile biz konuştuğumuzda onlarla ki herhalde Türkiye'de ilk röportajı yapanlardan biriyimdir. Crytek röportajım bayağı bir efsanedir onların, hı-hı, böyle yaygın yayılması açısından. Sorduğumuzda hani kurtarıyor mu diyor. Yok dedi yani bizim satışlarımız dedi burada dedi oyunu çok düşük fiyata satmamıza rağmen tercüme parasını bile kurtarmıyor demişler, evet, o dönemde. Ama hala da Türkçe oyun çıkartmaya devam ediyorlar biliyorsun.
Ya benim mesela gerçekten sempati duymamın sebebi bu. Yani hani bizi kurtarmıyor ama biz Türk olduğumuz için diyor.
Yani çok umurlarında değil yani. Para için yapsalardı da zaten 8 stüdyo değil 2 stüdyoda işi götürürlerdi. Ne olacak?
Evet
yani,
biraz da oyunculuğun gelişmesi için
çalışıyorlar gerçekten. Çalışıyorlar. O konuda takdir ediyorum. Umarım daha da fazla kazanırlar. Çünkü kazandıklarını dağıtan insanlar.
Evet.
Yani stüdyoları kapatmak yerine maaşlarını daha rahat ödeyeceğiz diyor mesela.
Son dönemlerde kulağıma gelen bazı söylentilerde de şey diyorlar işte. Hani Türkiye artık daha fazla yatırım yapacaklarmış bu lisans anlaşmasından
İnşallah.
Sonra. Bakalım yani biz de daha çok Crytek Türkiye ile iletişimde olmayı bekleriz. Şu ana kadar çok bir şeylerini göremedik ama yani hani yakınlaşmanı falan göremedik ama bakalım bundan sonra nasıl olacak. Yani.
Evet. Şimdi bu quadcopter'ler son dönemde dronelar biliyorsun popüler durumdalar. Oldukça fazla haberleri geliyor. Hı. DJI tarafından da bir haber geldi. DJI firmasının aslında eğer dronelarla ilgileniyorsanız kesin duymuşsunuzdur. Çünkü dünyanın en büyük drone üreticilerinden biri haline aldılar. Bu firmayı özel yapan tamam hani profesyonel dronları var ama herkesin kullanabileceği profesyonel özellikler sunan kutudan çıktığı gibi kullanılmazdı dronlar piyasaya sürüyorlar. Ve dronlar o kadar standart olmuş durumda ki bazı Kickstarter projeleri var sadece DJI dronların üstünde bazı modifikasyonlar yapmanı sağlayan projeler mesela. Çünkü standart oldukları için, hı-hı, diyor ki al işte şu modülü tak drone bu özelliğe kavuşsun filan tarzında. Hı hı. Kullanıcılara bu tip geliştirilebilir, upgrade edilebilir dronelar sunan bir firma. Şimdi Phantom 3'ü duyurdu. Bizde Phantom 2 Plus var bizim de genel olarak Donanım Haber'de kullandığımız. Phantom 3'ü özel kılan şey Phantom 3'ün iki tane versiyonu olacak. Bir Advanced bir de Pro versiyonu. Profesyonel versiyonunda 4K 30 kare saniye çekim yapabilen oldukça kaliteli bir kameraya sahip. Advanced versiyonu ise Full HD 60 kare saniye video çekebiliyor. Aslına baktığınızda Phantom 2 Vision Plus da video çekebiliyordu ama bu drone'u özel yapan şey artık altındaki kamerasının daha gelişmiş olması. Ekstra olarak yer kontrolündeyken de kameranın kazancını, ışık ayarını falan yapabiliyor oluş. Yani böylece gerçekten çekim anında değişikliklere çok anında tepki verebileceksin. Drone uçtuktan sonra çünkü bu tip ayarları değiştiremiyorsanız genelde senin umduğunla bulduğun farklı şeyler oluyor.
Ya zaten diyoruz hani bazı kameraların tanıtımı var. Bunda 400 tane görüntü alıyorlar. 3 tanesini seçiyorlar. Bakın ne kadar mükemmel diyor. Sen çekiyorsun ortada berbat görüntüler oluyor.
Berbat bir şey var. Özellikle ben onu GoPro'da çok söylerim. Şimdi GoPro'yu izlerken insanlar inanılmaz eğleniyorlar, koyuyorlar, uçuyorlar falan filan. Sonra sen alıp evde oturuyorsun kafanda GoPro ile beraber. Yapacak hiçbir şeyin yok. GoPro alan adamların en fazla yaptığı şey genel olarak ben bakıyorum. Araba kullanmak oluyor. En fazla hayatımızdaki aksiyonu. Kafayı kameraya takıyor adam araba kullanıyor. Vermiş 1200 lira 1300 lira aksiyon kamerasına. İsmi üstünde aksiyon kamerası yani ona aldanmamak lazım.
Şey yapamıyor tabii. Daha bisikletle çıkıp dağda gidemiyor. Gidemiyor. Helikopterden atlayamıyor. Mahalleye çıkıp kedi çekecek.
Aynen. Ne yapsın öyle şeyler çekiyorsun. Çocuğunu çekiyorsun falan ondan sonra böyle şeyler.
O kadar da aksiyon olmuyor zaten.
Ne yazık ki çünkü şeye kanıyorsun ister istemez. Adamlar çok büyük prodüksiyon stüdyolarına sahipler ve genel olarak çalıştıkları insanlar da değerli yönetmenler. Hani evet. Bu konularda. Çektikleri şeylerde milyon dolarlar harcanıp üretilmiş prodüksiyonlar. Sen ondan sonra evinde elinde tek kamerayla o işi yapmaya çalışıyorsun. Zor tabii ki. Bir de şeyi istiyor insanlar. GoPro onları çeksin istiyorlar.
Evet.
Çünkü bütün videolara bak. Aslında birinci görüş açısından video çok az izlersin. GoPro sürekli olarak aksiyonu yapanı çeker.
Ya zaten evet yani reklamlarda bak mesela adam bisikletle atlıyor falan filan.
Ama adamı görüyorsun sen. Halbuki evet. Senin çekebileceğin görüntü kafandaki görüntü. Hop hop hop yolu başka bir şey yok
o da
yani.
Çok zevkli gelmiyor.
Aynen ne yazık ki böyle bir kandırma var haklısın o konuda. Bu arada drone'un fiyatından bahsedelim. 4K video çekebildiğin 1250 dolarmış. Kullanan kamerasıyla beraber çıkıyor. Direkt uçurabiliyorsun. Aynı zamanda da tablette 2 kilometreden görüntü yollayabiliyor.
Bence fiyat... Gayet iyi. Neden dersen ben yurt dışındayken falan bu oyuncak helikopterler falan var ya farklı dronlar da vardı evet. Böyle. Mesela minimum zaten 405 dolara satılıyordu benim olduğum şey dönemlerde. Şimdi 1200 dolar 4K ve bu tür
görüntü aktarımı falan yapabilen GPS'den hani evet. Görüntü sabitliği kendini sabitleyebilen konum ataması yapabilen ve aynı zamanda bu drone'un bir özelliğinden bahsetmedik. Bu drone yüksekliğini artık daha rahat bir şekilde kavrayabiliyor ve alçak uçuşlar yapabiliyormuş. Böylece kapalı ortamlarda çok daha rahat kullanacaksınız diyor mesela.
Ya çok iyi.
Drone'u. Çünkü yüksekliğini ayarlayabildiği için kendini sabit tutabiliyormuş. Sanki böyle bir rayda gidiyormuşçasına çekimler de yapabilecekmişsin. Gerçekten etkileyici bir denemek isterdim ama 1250 dolar da denemek için çok büyük para yani.
Çok büyük para.
Öyle aynen. Hemen alayım kullanayım diyemiyorsun. Dronlarla ilgili bir diğer enteresan bir gelişme var. Ülkemizdekiler biber gazı deyince hemen böyle bir şey yapacaklardır. Dikkat kesileceklerdir diyeyim. Hindistan'da geliştirilen bir drone artık biber gazını havadan sıkacakmış insanlara.
Artık polis şey olmayacak.
Evet öyle artık uğraşmayacaklar.
Bizi biber gazını biliyorsun silahla atıyorlar falan. O insanlara da diyor falan sakat kalıyorlar.
Evet, hatta hedef alıp attıkları oluyor ne yazık ki. Ölüyorlar falan. Uyarılara rağmen.
Hani sevinsem bu duruma üzülsem bilemedim yani. Yani öyle bir şey ki.
Drone sıkacakmış değişik bir olum. Kitlenin üstüne acaba ne yapacaklar işte gaz bombası gibi yukarıdan aşağı atacak herhalde.
Veya bilmiyorum. Şey mi yapacak
böyle? Fantazi tam böyle. Bir de mobese kamerası özelliği de görecekmiş. Attıktan sonra etki ne oluyor diye bakacaklar herhalde. 600 metre civarında yükselebiliyorken 1 kilometre yarı çapındaki bir alanın içinde de kontrol edilebiliyormuş. 600 metre yükselebiliyor olması da uçuk. Ama zaten 600 metre yükseltip gazı salarsan o başka bir yerde herhalde.
Bayağı bütün orada polisler
etkisini
zaten.
Etkisini gösterir. Yani değişik bir nokta olur. Stanford Üniversitesi'nden de bir batarya teknolojisiyle ilgili haber geldi. Şimdi batarya teknolojisiyle ilgili haberleri veriyorum ama şimdi bu teknolojiler sadece genelde üniversitenin laboratuvarında kalıyor. İnşallah bu böyle şey yapar. Evet. Hani bu en yakınlarından bir tanesi ticarileşmeye diyelim. Çünkü bunlar ticarileşmiyor. Laboratuvar ortamından çıkmıyorlar genelde. Samsung telefonu baz almışlar burada. Galaxy S5 vardı sanırım videoda yanılmıyorsam. Genel olarak baktığımızda da bir lityum ayon batarya 1000 kere şarj olup boşalabiliyorken ömrünün sonuna kadar bu 7500 kere şarj olup boşalabiliyormuş.
Ya bana şey gibi geliyor ya biraz daha geleceğin teknolojisi gibi görünüyor.
Biraz öyle yani. Bir de şey var yanmıyor, patlamıyor, patlama riski yok, çok serin çalışıyor, ekstra olarak bükülebiliyor.
Ya işte diyorum ya, şu an için mümkün pek gözükmüyor. Yani.
Öyle öyle ve çok uygun fiyattan mal ediliyormuş. Şimdi uygun fiyatta olunca ticari olarak, yani ticari müesseseler şey yapabilir bunu. Ha uygun mu? Hadi buyurun gelin falan tarzında. Ama tabii ki bu tip teknolojilerin laboratuvardan çıkıp seri üretime hazır ticari versiyonlarının çıkması bazen mümkün olmuyor ne yazık.
İşte en zor kısmı o zaten. Evet. Yani laboratuvar ortamında her şey rahat aslında.
Gerçekten öyle. Çünkü titiz çalışıyorsun. Hı-hı. Sonuçta bir tane o pil üretmen senin 10 saat, 20 saat sürmüş, 10 hafta sürmüş çok umurunda değil. Zaten bilimsel bir deney yapıyorsun ama fabrikada öyle değil. Milyon tane üretmen lazım ondan. Her iki dakikada bir tane üretiyor olman lazım.
Bir de maliyeti ne kadar olacak?
Evet, o önemli. Var.
Yani bunların hepsini hesaba katmak gerekiyor.
Ama umarız geliştirilir. Gerçekten videoda etkileyici. Bir de Çinli kardeşlerimiz işte...
Evet, videoda izlemiştik zaten. Bir Çinli evet. Kardeşlerimiz yapmıştı. Buradan oyun tarafına tekrar geçtiğimizde Mortal Kombat X ile ilgili bir haberimiz var. Bence çok üzücü bir haber. Karakterlere rotasyon sistemi diye bir şey geliyor. Nedir mesela? Bazı karakterler ücretli satılacak oyunda. Fakat işte diyor ki geliştiriciler Netherrealm Games, bunları belli haftalarda size ücretsiz vereceğiz. Ya arkadaş, ben o karakteri belli istediğim zaman oynayamayacaksam ne anlamı var yani?
Evet.
Bu hafta ben işte Liu Kang'le oynayamıyorum, önümüzdeki hafta oynayacağım falan. Böyle saçma sapan bir sistem getirmişler.
İndirilebilir içeriğin artık suyu çıkıyor.
Suyu çıkıyor ve ayrıca şey var. Ranked modunda bunları kullanamıyorsun. Sadece belirli modlarda kullanabiliyorsun ya, ücretsiz karakterlerde falan. İlla satın alacaksın, bunlara para vereceksin. Karakter satmak çok bence saçma sapan bir
evet.
iş. Şimdi sen de Mortal Kombat X'i aldın, satın aldın. Şimdi bir
geçen 55 liraya satın aldım. Hani DLC'siyle falan 90 liraya gelse yine Türkiye fiyatından ucuz oluyor.
Konsolcular ne yapsın mesela?
Evet, konsolcular için gerçekten izleyici haber.
Ya şimdi düşünsene, bir oyunu 180 liraya verdin. Bir de yani utanmadan karaktere para verdiler. Evet. Yani o kadar hani sert konuşacağım biraz ama yani... Anlamıyorum. Zaten oyunun maliyeti çok yüksek değil bu dövüş oyunlarının. Yani GTA 5 yapmıyorsun arkadaş. Veya işte daha büyük bir prodüksiyon yapmıyorsun açık dünya oyun. Witcher 3 yapmıyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Witcher 3'ün onda birini harcamışlardır büyük ihtimalle.
Evet, büyük
ihtimalle. Bir de karakterleri parayla satıyorlar. Yani hani benim hiç hoşuma gitmedi. Oyundan da soğudum. Oyun alacaktım açıkçası. Ama hatta seninle biraz karşılaşma yaparız.
Ya biliyorum. PC de alınır abi. Yani 55 liraya falan geliyor Kinguin'den. Hı hı. Kalkıp da tabii ki Steam'den direkt alırsanız yine bence pahalı. Yani oyuna o para verilmez en azından. Hı. Ama yani 55 lira da ver al ya. Bir döveyim yani. Ben dövecek adam bulamıyorum onda. Sıkıntı
PC'de
orada.
PC'de şey yapamıyorum ama yani. PC'de oynamıyorum.
Gamepad'i tak oyna ya.
Şöyle şimdi konsolda olsa ikimiz karşılıklı oynardık ne güzel olur.
En kötü tamam ben PC'yi burada açacağım. İki kişinin de olsa bir PC'de oynayabiliriz. Mesut, orada döveceğim
Mesut'tan yine. Mesut'tan yararlanacağım böyle.
Evet öyle yapacağız artık. Yapacak bir şey yok.
Şey var. Bunun yanında mobil tarafına geçmek istiyorum. Reklamlarla ilgili bir haberimiz var. Bence bu da çok ilgi çekici. Mobil oyunların reklamları konsol oyunlarını geçti.
Para kazancı
evet,
olarak.
Yani 2015'in... ilk çeyreğinde harcadıkları para 130 milyon dolar reklamlara. Ve gerçekten inanılmaz. Kate Upton'un bir reklam var. İlk önce ondan bahsedeyim.
Mobil istiyorum. Oyunların reklama harcadığı para.
Evet.
Tamam okey tamam.
Zaten gelirleri geçmiştir de evet. Konsolları yani. Reklama harcadıkları para böyle. Mesela Microsoft ve Sony geçen yıl aynı dönemde reklam harcadıkları para piyasanın %36'sıymış. Çünkü konsolları piyasaya çıkmıştı biliyorsun. Evet. Onları tanıtmaları gerekiyordu. Şu an %10'a düşmüş. Yani bu da mobil oyunların ne kadar aslında daha da piyasayı ele geçirdiğini gösteren bir şey.
Bir de aslında klon birbirinin. Mesela hani Clash of Clans çok tutuyor. Genel olarak bakıyorsun Clash of Clans'a falan stratejiden falan bahsetmek zor.
Yani.
Ne kadar süre geçirirsen o kadar gelişiyorsun.
Evet.
Tek şey o. Onun Boom Beach'i çıkarttılar. Boom Beach de aynı. Yani bir hafta oyunu oynayan adamlar 10 gün oynayan adam arasında strateji farkı yok. 10 gün oynayan adam her türlü üstün oluyor. Yani.
Aynen,
öyle
kesinlikle.
Saçma sapan bir şey var.
Ve şey de var yani hani mesela bu oyunları tanıtmak da zor. Yani konsolda şimdi belli sayıda oyun çıkıyor. Aslında daha rahat tanıtabiliyorsunuz.
Evet.
Fakat mobilde o kadar çok klon var ki. Siz reklamınızı ne kadar yaparsanız aslında
klonlar
daha çok
satıyorsunuz. Klonlar da o kadar kazanıyor. Bir de şey de var.
Mesela bir oyun var. Game of War Fire Age diye. Bu oyunun Kate Upton'un bir reklamı çıktı.
Evet. Şimdi, meşhur bayağı her yerde
evet,
görüyorsunuz.
Yani Kate Upton çıkınca zaten Kate Upton için reklam izliyor insanlar. Ve bundan sonra günlük gelirleri 1 milyon dolar olmuş. Kate Upton'dan sonra.
Evet, iyi ki para harcadık diyorlardır yani.
Yani bir zamanlar ortalığı kasıp kavuran konsol firmaları... yıllık 360 milyon dolar, 365 milyon dolar kazanamıyor. Zarar ediyorlar. İşte Konami'si olsun, Capcom'u olsun falan edemiyor. Bu oyundan günlük 1 milyon dolar kazanmaları da garip. Ve 9000 tane TV'de yayınlanmış reklamları. Bu Kate Upton'un reklam.
Bunu... 9000 farklı TV kanalıdır herhalde o. Şimdi
evet,
TV dersek şey...
TV kanalı tabii.
Evet.
Yani ondan bahsetmek istiyorum. Bir de Liam Nelson'lı bir reklam var mesela. Bu da Clash of Clans'ın reklamıydı diye hatırlıyorum. Bu da 50 milyon kişi tarafından izlenmiş YouTube'da mesela.
Uçuk bir rakam.
Yani gerçekten çok uçuk rakam. Mobil oyunlara olan ilgi, mobil oyunlardaki pazarlama stratejinin nasıl olduğu da aslında ortaya çıktı.
Bir de geliştirilmek için harcanan paralar da bu oyunların, hani konsol oyunlarının gerçekten çok değerinde.
Yani %1 yoktur var ya bence. Yani.
Ya konsol oyunculuğu biraz niş kaldı. Zaten artık bu oynadığımız oyunlar, hani Deus Ex'den bahsediyoruz. Mortal Kombat bile baksana nasıl hilelere gidiyor yavaş yavaş. Olay daha kalitesiz, free to play olarak isimlendirilen ama cebini boşaltmaya yönelik. Aslında şey free to start, hani Nintendo isimlendirilmiş. Free to start, evet, free to start oyunlara doğru dönecek. Mortal Kombat'ın ben mobil versiyonuna da baktım. O da çok büyük vaatlerle gelmişti. O da iğrenç bir oyun olmuş. Sadece böyle ekrana tıklıyorsun, adam dövüyor diğerini.
Ya mobil platformlarda zaten o tarz oyunlar oynanmaz. Yani
ve genelde sana kart satıp para ve karakter satma üstüne odaklanmışlar. Böyle ana karakterler yok. Hiç tanımadığın alakasız karakterler
eklemişler. Ya bakıyorlar, mobil tarafta çok iyi para kazananlar var. Ucundan 3-5 biz de götürsek.
Evet, ne yazık ki öyle bir olay var.
Buradan ben Witcher 3'e geçmek istiyorum. Tabii. Sonra senin tarafa dönelim. Witcher 3'ün ilk 15 dakika saat bir videoyu yayınlandı. O başlangıçtaki diyalog sahneleri bile beni benden aldı açıkçası. Yani oyun için işte Bloodborne vardı beni heyecanlandıran bu sene. Bir de Witcher 3 var.
Witcher 3 gerçekten çok önemli yakın bir oyun bence.
Yani hem PC oyuncuların sistemlerini test etmek için harika bir oyun. Hem de görselliğin ne seviyeye gelebileceğini açık dünya oyunlarda kanıtlayacak. O 15 dakikalık videoyu izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum tamamını. Gerçekten yani büyüleyici sözcüğünü bu oyun hak ediyor. Bunun yanında oyuna 2 adet ek paket duyuruldu. Şimdi 16 tane DLC'yi zaten ücretsiz verecekler bunlar. Tabii bunlar ufak tefek küçük DLC'ler böyle. 2 tane de ek paket duyuruldu. Bunlardan bir tanesi Hearts of the Stone 10 saatlik bir oynanış süresi sunacak size.
Bazı oyunların 5-6 saat olduğu düşünüldüğü toplamının uçuk değil mi? Evet.
Wine and Blood adlı diğer indirebilir içerik ise 20 saatlik bir oynanış sunacak. Ve ikisinin toplamda zaten satış fiyatı GOG'da, yani bu CD Projekt'in sitesinde $25. Türkiye sanırım Steam'de ise Türk oyuncusuna 39 TL'ye satılacak.
Çok iyi fiyat.
Yani zaten oyun Steam'de Türk lirasına geçtikten sonra fiyatlar bazı oyunlarda düştü.
Evet.
Witcher'da bunlardan birisiydi. Ek paketi, yani 30 saatlik bir deneyim 39 TL vermek.
Çok iyi gerçekten.
Yani inanılmaz. Yani bazı oyunlar oynuyorsunuz dediğin gibi. Ya 6 saat sürüyor, oyuna 200 TL veriyorsunuz. Olacak gibi değil yani. Hani bu konuda ben memnun oldum. Fakat bir şey beni üzdü. Bu da firma için aslında üzüldüm. Daha oyun çıkmadan ek paketleri duyurdular. Ya bu yanlış bir strateji. Zamanında Capcom bunu yapmıştı. Biliyorsun Resident Evil 4'ü ilk önce GameCube'e getireceklerdi. Ve getirdiler. Ve sadece GameCube'e çıkacak dediler. Oyun çıkmadan birkaç ay önce PlayStation 2'ye duyurdular. Ya bırak oyun çıksın. Millet hani GameCube olacaksa alsın. Ondan sonra duyuracaksan duyur. Nasıl bir pazarlama stratejisidir bu, anlamıyorum yani ben. Firmanın da böyle bir şey de var yani.
En azından dürüstler ya bunlar. Bunlar gerçek oyuncular oldukları için heyecanlılar herhalde, tutamıyorlar kendilerini söyleme konusunda.
Evet, olabilir. Ve şey var, oyun 200 saat sürecek her şeyle birlikte diyorlar. Yani normal şekilde oynarsanız 100 saat falan. Speedrun yaparsanız bile, speedrun dediğim bir şey iyi anlamak gerekiyor. Yani doğrudan koşarak oyun sonuna.
Evet.
Elinden geldiğince 25 saat sürüyor oyun.
Uçuk rakamlar ya gerçekten.
İnanılmaz. Yani parasını her kuruşunu hak ediyor bence.
Öyle. Tabii oyun çıktıktan sonra daha net yorumlar yapabiliriz. Bazen pek de gördüğün gibi olmayabiliyor bazen.
Ben CD Projekt'e güveniyorum ama bakalım.
Yani. Evet. Hep beraber göreceğiz. Ben de kısa kısa birkaç haberden daha bahsetmek istiyorum sizlere. İlk olarak Microsoft 40 yılı geride bırakmış arkadaşlar. 1975 yılında kurulan firma IBM'in işletim sistemi olarak Microsoft'un MS-DOS'unu kullanmaya başlamasıyla beraber bir dönüm noktası yaşamış. MS-DOS'un hikayesi farklı. Çünkü şöyle bir olay var, biliyorsunuz. IBM bir PC yapacak ve işletim sistemi kullanacak haberleri geldiğinde Bill Gates gidiyor. MS-DOS'u, MS-DOS olmadan önce PC-DOS mu 86-DOS mu ne de olarak geçiyor işletim sisteminin ismi, bir şirketten satın alıyor aslında. Sonra üstüne bazı modifikasyonlar yapıp IBM'e satıyor. IBM'e satış şekli de şöyle diyor ki, her sattığın PC'den ben senden $1 alacağım lisans parası olarak diyor. IBM o zaman için $1 küçümsüyor ama bu PC işi patlayınca, çok fazla satınca Microsoft da çok fazla kazanıyor. Ekstra olarak IBM de çekimsel kalıyor işletim sistemini dağıtma konusunda. Sonra MS-DOS'un haklarını tekrar Microsoft alıp kendisi satmaya başlıyor. Yürüyor da yürüyor ondan sonra zaten. Ondan sonrasında biliyorsunuz, şimdi Windows 10'u bekliyoruz.
Ya zaten süreçte mükemmel isimler çalıştı. Mesela Gabe Newell, Microsoft çalışanıydı bir ara. Daha sonra gitti Steam'i kurdu.
Zaten bütün zeki insanlar bir şekilde onun kapısından geçmişlerdir ya da beklemişlerdir kapısında yani.
Evet, evet.
Sonuç olarak Amerika'nın en büyük yazılım firmalarından bir tanesi. Genel olarak baktığımızda da Ballmer'ın bir videosu geçti, hani izleyicilerimiz görmüşlerdir. Reklamlarıyla da eğlenceli, değişik bir firma.
Evet.
Farklı bir firma gerçekten.
Bill Gates zaten aslında sempatik bir insan, biliyorsun yardım kampanyalarında falan öyle, bayağı bir öyle, bulunuyor öyle. Yani. O yüzden sempati de var bu konularda.
Var var gerçekten. Bir diğer haberimiz de Microsoft'un Kinect ile ilgili. Biliyorsunuz Xbox 360 için üretilen Kinect'in versiyon 2'si Version 2. Version derken versiyona gittim oradan oraya. Versiyon 2'si arkadaşlar PC için çıkmıştı ve Windows kullanıcıları da Kinect'in nimetlerinden yararlanabiliyordu. Daha çok ben yazılım geliştiricileri yararlanırken gördüm Kinect'ten. Yani PC'de herhangi bir şekilde uygulama çıkmadı aslında çıkmadı Kinect'ten fazlasıyla yararlanacağımız. Kinect'in üretimine son verdi firma. Neden son verdi? Zaten Xbox One için üretilen Kinect'i satın alacağınız bir adaptörle beraber PC'ye bağlayabiliyordunuz. Bu da anlamsız geleceği için ilk baştaki Kinect hani bırakılmış ki daha gelişmiş olan diğer Kinect kullanılmaya başlasın kullanıcılar tarafından.
Ya bir de şey var. Şimdi ben o kadar yıl işte oyun editörlüğü yapıyorum. Xbox 360 kullandım. Xbox One da kullanıyorum. Fakat Kinect'i tek kullandığım şey oyun Forza Horizon 2'dir yani. Evet. Böyle gerçekten
ya
şey
Kinect
var.
Sesli komut vermenin dışında artık bir işe yaramıyor.
Yani oyun, oyunlardan falan tamamen çıksın artık yani.
Yani zaten o insanlar şeyi de gördüler. El kol sallayarak vücutlarıyla oyuna katılmanın çok yorucu bir şey olduğunu ve saçma bir şey olduğunu da bence hissettiler diye bakıyorum. Bu oyun parti, arkadaş partilerine falan iyi hoş da.
Evet.
Normalde zaten evine gitmişsin, yorgunsun, koltuğa yapıp şöyle gamepad alıp oyun oynayayım diyorsun. Kalkıp da kimse koşmak boşmak istemiyor
ya
yani.
Ya bu bir hevesti.
Evet,
geçti yani.
Geçti biraz. Şimdi Kinect 2 ile beraber PC'de hani ben daha fazla bilimsel projenin yürütülebileceğini inanıyorum. Çünkü Full HD çözünürlük, kızılötesi tarama özelliği değişik işlerin kapısını açabilir. Güvenlik kameralarında bir gelişme görebiliriz en azından bu tarafta. Bir diğer haberim de Polonya'dan geliyor. Polonya'daki bir teknoloji enstitüsü, teknoloji daha doğrusu bilim insanları diyelim. Tepkilere karşı sertleşerek tepki veren, yani böyle ani darbelere karşı diyeyim daha doğrusu, sertleşerek tepki veren bir sıvı geliştirmişler ve bu sıvıyı çelik yeleklerin yerine kullanabileceklerini düşünüyorlar.
Yani videoyu görünce yani aklım durdu ya.
Evet, mermiyi durdurabiliyor ve mermi sadece 1 santim içeri girebiliyormuş yelekten.
Bir santim,
evet, sadece 1 santim içeri girebiliyormuş. Aynı zamanda mesela Kevlar biliyorsunuz kullanılıyor aslında daha hafif ve sağlam olsun diye çelik yelekler yerine. Kevlar yeleklere göre de Kevlar yelekte çünkü mermi geldiği zaman o bütün vücuduna basınç uyguluyor. Sert bir cisim olduğu için ne oluyor? Merminin o basıncıyla beraber tüm vücudun aslında kasılmış oluyor ve zarar görme olasılığı oluyor. Yine kırılma, kemik kırılması gibi mesela. Kaburgalarınız değil de ciğer kemikleriniz kırılabiliyor. Akciğerlerdeki kemiklerde sıkıntı olabiliyor göğüs kafesinde. Bu teknolojide öyle bir şey de yok. Çünkü darbe olabildiğince soğurduğu için senin vücudun çok az etkileniyor mermiden.
Çok iyiymiş.
Gerçekten
ben değişik. Şeye şaşırdım. Şimdi evet, bir maddenin gerçekten hani birkaç saniye içinde sertleşmesi sağlanabilir. Ama merminin hızını durduracak şekilde ve 1 santim içeri giriyor. Nasıl bir maddedir? Zaten Polonyalılarda çok fazla şey var. Hani çok talihsiz bir millet aslında. Bir Ruslarla Almanlar arasında kaldılar. Dünya Savaşı'nda falan. Daha önce de böyle şeyin darbesini yemiş millet ama hep böyle zeki isimler çıkıyor. Yani bilim alanında çalışmalar yapan falan. Bunun da onlardan çıkması çok şaşırtmadı o yüzden benim.
Ama garip bir olay gerçekten. Tam bilim kurgu filmlerini gösteriyor. Bakalım yaygınlaşacak mı? Ya ticaretleşebilecek
mi? Şey aklıma geldi. Deus Ex geldi. Şimdi bahsedeceğim de gerçi onda da bir sahne var böyle. Birdenbire sertleşiyor her tarafı böyle falan. Hani o sahne aklıma geldi görünce videoyu.
Ve genel olarak son haberinde benim. iOS 8.3 kurulumu hazır hale geldi. Artık Apple cihazlarınıza, daha doğrusu iPad ve iPhone'larınızı indirip kurabiliyorsunuz. En büyük özelliği de Siri'nin Türkçeleşmiş olması. Bazı eksikleri var ama Türkçe asistanla beraber Apple yerelleştirme olayını tamamen tamamlamış oldu.
Bazı geyikler dönüyor o konuda YouTube'da.
Evet. Yani bütün servisleri artık Türkçe firmanın. Bu konuda tebrik ediyoruz. Gerçekten önemli bir adım. Şu anda Apple dışında tüm servisleri yerelleştirilmiş olan firma yok. Microsoft bile tüm servisleri yerelleştirilmiş firma değil.
Microsoft bu konuda
mesela
çok aslında başarılıdır yani.
Evet. Ne yazık ki Türkiye'de böyle bir durumdalar.
Buradan Türk oyun geliştiriciler için aslında güzel bir habere geçmek istiyorum. Türkiye'de oyun geliştiren ilk lise kulübü Tatel Oyun kuruldu. Yani hep biliyorsun liseli diye bir küçümseme sözü vardı yani. Hep alay edilirler ama burada gerçekten liseli gençlerimiz harika bir çalışmaya imza atmışlar. Tuzla Anadolu Teknik Lisesi Oyun Tasarım ve Programcılığı Kulübü. Bunu işte bir öğretmenlerin de katkısıyla kuruyor gençler ve gerçekten bu alana da yani ilgi gösteriyorlar. Ve 103 kişi şu anda buna üye bu kulübe. Bizim zamanımızda ne kulübü vardı? Kitap kulübü vardı. Hiç görmezdik kulübü falan. Öğretmenler hepiniz bir kulübe girin derdi mesela. Yani mesela satranç kulübü derdi. Satranç gören yoktu falan. Evet. Öyle şeylerdi. Ama burada gerçekten güzel etkinlikler yapılıyor. Zaten oyunlarla birlikte de çalışıyorlar. Çeşitli etkinlikler düzenliyorlar bu konuda. Ve amaçları sadece aslında oyun geliştirmeyi özendirmek değil bu gençlerde. Aynı zamanda oyun geliştiricinin neden değerli olduğunu ailelerine, çevreye de anlatma. Biliyorsunuz yani hani ben mesela oyun editörlüğü yapıyorum. Bazen ne meslek yapıyorsun diyorlar. Ya diyorum şimdi nasıl anlatacağım ben bu insanlara?
Sadece editör de sen yine anlamıyorlar zaten. Öyle bir şey var.
Kitap editörüm falan diyenler var. Ve bu gençlerin işi zor. Yani kolay değil. Ama oyun sektörü zaten zorlu bir sektör. Hani buradan onları ben tebrik ediyorum. Umarım çalışmalarını da yarıda bırakmazlar. Çünkü bu alanda çok fazla ihtiyaç var. Yani buraya bazen oyun geliştiricileri geliyor. İşte Telltale Games geliyor mesela. Onlarla konuşuyoruz. Yani iş gücü bulamıyoruz. Yani çalışacak insan bulamıyoruz diyorlar. Çünkü kendini geliştiren insan çok az
ne
bu konuda.
Ki, evet.
Ben özellikle gençlerden bu konuda çok güzel işler çıkacağını düşünüyorum. Bunun yanında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde de 48 saatlik bir oyun geliştirme programı var. Eğer bu yarışmaya katılmak istiyorsanız siz de başvurunuzu yapabilirsiniz. Gidip kayıt olabilirsiniz. 8-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak bu yarışma.
Yani 48 saatlik bir maraton olarak düşünülebilir herhalde.
Maraton ama aynı zamanda bunların yanında oyun geliştiricileri gelecek oraya. Çeşitli konferanslar düzenleyecekler. Aklınızdaki soruları da burada yanıtlayabilirler. Bu tür tabii etkinliklerin olması beni mutlu ediyor.
Evet,
oyun
güzel.
Geliştirici adına. Sonra benim ise Mesut'ta çok beğendiğimiz bir oyun. PC'ye özel bir macera RPG oyunu. Little Devil Inside. Senle videosunu izlerken acaba bu animasyon film mi falan dedik.
Gerçekten beni çok etkiledi. Umarız hani o videodakileri verir.
Evet. Bir de şey çok güzel. Yani anlattığı şeyler mesela minimalist olarak anlatıyoruz diyorlar. Nedir? Mesela bir kasaba var. Kasabadan sonra bir bakmışsınız. Dağda ejder peşinizde.
Evet.
Peşinizde. Ondan sonra teknolojik bir yere gelmişsiniz. Oradan bir adaya düşmüşsünüz. Çölde işte bir vaha var mesela.
Evet. Orada mesela kaçtıkları arabaya bakıyorsun.
Çok hoş değil mi?
Evet, tasarımı yine çok farklı ama peşinden kovalayanlar mesela at üstünde geliyorlar falan filan. Öyle değişik değişik olaylar evet. Var. Onlar araba kullanmıyordu mesela.
Ve şey de var. Mesela orada tramvay gibi bir şey gördüm. Mesela köy gibi bir yerde duruyordu. Tramvay geldi tek kişilik
evet. Neredeyse.
Geldi aldı ondan sonra yoluna devam etti. Bir an aklıma şey geldi. Hani acaba bizim kasabalarda da böyle bir sistem uygulansa falan.
Adamlar az gerçekten... kişi taşıyabilecek değil mi? Teleferiğin raylı sistemi.
Ha, aynen. Adamlar böyle şeyler düşünmüşler ve çok hoşuma gitti benim. Hani yaratıcı yönü de var. Tabii şu an çok erken aşamada. Düşmanlar falan çok iyi tepki vermiyor.
Evet, oynanış videolarında ama bana umut vaat eden şekilde geldi. Çok hoşuma gitti ya evet. Genel olarak oyun.
Legend of Zelda Wind Waker'dan esinlenmişler. Kendileri de söylüyor zaten. Çeşitli eşya takas sistemleri de olacakmış. Yani ilerleyip düşmanları öldürüp geçtiğiniz bir sistem şeyi yok. Yapısı yok oyunun. Gerçekten çok komplike bir yapısı olacakmış. Umarım bekleneni verebilir ve yerel co-op desteğinin de olması da son dönemlerde oyunlarda fazla görmüyoruz. Güzel
bir özellik. Önemli konudan bir tanesi evet.
Buradan kısa kısalara geçeyim ben Mesut. 5 farklı platformda boy gösteren Tomb Raider toplamda 8,5 milyon adet satmış. Tabii bu satış rakamları sizi çok şey yapmasın, yanıltmasın. Çünkü oyunun fiyatı düştükten sonra aslında satış rakamları birdenbire arttı. İlk aşamada 4 milyon civarında satmıştı Tomb Raider. Fena bir rakam değil. Ama 8,5 milyon da yani eğer ilk çıktığı dönemde bu kadar satsaydı abartılı derdim. Bence
evet,
o kadar
doğru.
Da kaliteli bir oyun değildi yani. 8,5 milyon satacak kadar da. Her ne kadar çok fazla fanatiği olsa da. Call of Duty Black Ops 3 resmi olarak 26 Nisan'da duyurulacak. Şimdi bir kısa bir video yayınlandı. Teaser videosu. Sadece çeşitli konuşmalar falan var ama. İşte campaign, multiplayer ve zombi modları zaten olacak deniliyor. Özellikle zombi modunun dönmesi olması oyuncuları mutlu edecektir. Şimdi ben bunu niye kısa kısalara attım? Ya artık her sene
evet,
zaten Call of Duty çıkıyor.
Standart.
Yani hani artık malum. Yani
çok satış rakamları falan bile standart artık. Yani satıyor zaten.
20 milyon satacak işte şimdiden söyleyebiliriz evet. Falan. Grafikler konusunda şey beklemeyin böyle. Ha. İnanılmaz bir şeyler gelecek beklemeyin.
Onlar da gerçi şey derdindeler. Her piste çalışsın da.
Tabii ne kadar çok satarsak evet. O kadar iyi diyorlar zaten. Sony Başkanı diyor ki Project Morpheus'ta PT gibi oyunlar olsun. Bu tarz oyunlar görmek istiyorum. Şimdi düşünüyorum
PT okul... oynayamazsın ya. Yani.
Oculus Rift veya işte şeyle Project Morpheus'ta nasıl oynayacağım?
Çok korkarsın ya öyle böyle değil.
Ya yani. Biz burada Tunahan'la oynarken oyunluk çıktığında yani ikimiz birbirimize sarıldık bazı sahnelerde. Herhalde onunla oynarken insan aklını oynatır.
Evet.
Yani ama gelecektir.
Kaldıramazsın ya.
Kaldıramazlık yok. Ama gelecektir yani bilmiyorum. Eminim o konuda hatta. Daniel Radcliffe, kendisine Harry Potter diyebilirsiniz siz. BBC'nin GTA için hazırladığı belgeselde rol olacak. Aslında herkes Harry Potter olarak tanıyor ama Young Doctor's Notebook adlı bir filmde de boy göstermişti. Ve gerçekten nasıl inanılmaz bir oyuncu olduğunu da orada kanıtlamıştı. Öyle şey beklemeyin yani. Hani gerçekten çok üst düzey bir oyuncu. Burada şey yapacak. Sam Hauser rolünde olacak. Kendisi zaten Rockstar Games'in başkanı. Rockstar Games'in nasıl GTA markasını popülerleştirdiği, şirket içi kavgalar falan bunları falan BBC şey yapacakmış yani.
Çok enteresan.
Evet yani bir firmanın da buna izin vermesi evet. De kendilerine de güveniyorlar. Yapımı Misfits ve Black Mirror gibi bazı filmlerin yönetmenliğini yapmış olan Owen Harris yönetecekmiş. İki diziye de ben hayranım. Çok seviyorum iki diziyi de. Bunun yanında Revolution dizisinin senaryosunu yazan kişi de James Wood da senaryosunu yazacakmış.
Çok güçlü bir kadro.
Çok şey. Peki ismi ne olsun diye hala tartışılıyor. Aslında Game Changer olabileceği söyleniyor. Bunun yanında farklı isimler de olabilir. Bakalım ne olacak. Son küçük haberimse Tony Hawk 5 geliyor. Kaykay oyunlarına tutkunsanız.
Ki Tony Hawk'un burada farklı bir yeri var şimdi. Herkese sevdirdi kaykay oyununu çünkü.
Evet. Bir de şey vardı şimdi. Tony Hawk'un Dreamcast, PlayStation 1 versiyonlarına falan bakın. Yani en eski versiyonlarına. Metacritic'te her zaman en üst sıradadır. Yani ilk 3 oyun arasında. Yani bu akıl alır gibi değil.
Evet.
Yani zamanında gerçekten çok büyük devrim yarattılar adamlar. Son dönemlerdeki oyunlar çok kötüydü. Ama umarım Tony Hawk 5 ile birlikte bu çok şey olur. Yani. Senin sanırım bu konuda bazı fikirlerin vardı. Açık dünya bir şey yapsalar falan.
Hani... Daha iyi olabilirdi gerçekten. Hani genel yani... olarak gezilse çevrede, parkurlara gitsen. Genel olarak belki de diğer oyuncularla beraber farklı stiller geliştirebilsen.
Hı-hı.
Çünkü artık şeye baktığın zaman Steam'deki mod olayı çok fazla üst düzeye ulaşmış durumda. Belki kullanıcılar kendi hareketlerini ekleyebilirler.
Hı-hı.
Kendi yarışmalarına katılabilirler.
Evet.
Birlikte diğer kullanıcılarla beraber zor bir parkurda mesela yarışa katılabilirsin.
Özellikle o dünyanın içinde bir yaşıyor hissini verirlerse eğer çok
daha
güzel
farklı olur. Bir şey olur. Çünkü online bir oyun olursa diğer kaykaycılarla birlikte belki de sanal alemlere akarsın. Değişik bir şey olur.
Aynen. Benim kısa kısalığımda bu kadardı.
Evet. Bir ikisi birin daha sonuna gelmiş olduk böylece. Umarım sizler için keyifli ve bilgi dolu bir program olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.